Ayrım 4. Sayfa 38. 2. Kira Kiralina. 3 pazarcı ait arabanın öğle yemeği için durmuş olduğu koruda, tavan arasındaki ayesine çıtlatmış olduğu çocukluğuna ve kız kardeşine ait hatıralarını öğrenmek için arkadaşları bir saatten beri Stavro'ya rahat vermiyorlardı. Anlatmak arzusunu duymuyor değildi. Çünkü ruhi haleti şimdi bu eski hatıraları kurcalamaya çok müsaitti. Fakat insan mazi sularının geçeceği yolu kapsayan paslı setlere ne zaman dokunmak istese böyle olur. Biraz kendini yalvartmak iyidir. Korunun yumuşak çimeni üzerine uzanmışlar, beygir etraflarında kısa adımlarla ilerleyerek otlarken cigaralarını içiyorlardı. Stavro kalktı. Kuru dallar topladı ve ateş yaktı. Ateş korlaşınca arabadan kahve yapmak için lüzumlu şeyleri aldı, suyu kaynattı ve bakır ibriğe icabı kadar şeker ve kahve attı. Sonra bir kahveci ustalığıyla köpüklü ve kokulu mayi tabaksız 3 fincana boşalttı. Yere bağdaş kurup anlatmaya başladı. O zamanlar tam kaç yaşında olduğumu ve hangi tarihte bulunduğumuzu hatırlamıyorum. Fakat faciayı hemen ardından takip eden hadisenin Kırım Harbi olduğunu biliyorum. Ben daha küçücük bir çocukken sebebini bir türlü akıl erdiremeden anamı her gün döven babamın şiddetliğini hatırlıyorum. Anam ekseriya evden ayrılır, döner ve gitmeden evvel de döndükten sonra da dayak yerdi. Giderken onu gitsin diye mi, yoksa gitmesin diye mi, dönüşte de evden ayrıldığı için mi, yoksa hiç geri dönmesin diye mi döverdi, bilmiyorum. Yine hatırlıyorum ki o sesli günlerde babamın yanında onun kadar sert olan abim bulunurdu. Anamın yanında da benden 4 yaş büyük olan ablam Kira ağlaşırdı. Ben de onu severdim. Yavaş yavaş sis dağılıyor, büyüyor ve anlamaya başlıyorum. Acayip şeyler öğrendim. 8-9 yaşlarında olmalıydım. Ablam da 12-13 yaşlarındaydı ve o kadar güzeldi ki onu tepeden tırnağa seyretmek için bütün gün yanından ayrılmazdım. Sabahtan akşama kadar süslenirdi. Annem de ondan geri kalmazdı. Çünkü o da kızı kadar güzeldi. İkisi de aynanın karşısına geçer. Bir abanoz kutudan çıkardıkları malzemeyle gözlerine sürme çekerler. Kaşlarını ucu yakılmış bir tahta parçası ile çizerler. Dudaklarını, yanaklarını ve tırnaklarını da kırmızı allığı ile boyarlardı. Bu uzun ameliye bitince kucaklaşırlar. Birbirlerine tatlı sözler söylerler ve beni süslemeye koyulurlardı. Sonra üçümüz el ele tutuşarak Türk veya Rum oyunları oynar, kucaklaşırdık. Böylece biz ayrı bir aile teşkil ediyorduk. Artık baba ve büyük oğlu eve her akşam gelmiyorlardı. Baba oğul civarın en mahir ve en aranan araba yapıcılarıydı. İmalathaneleri şehrin karşı tarafında Karaköy mahallesindeydi. Halbuki biz Çetatsu'ya oturuyorduk. Aramızda bütün şehir vardı. Karaköy'deki ev babamındı. Orada besleyip yatırdığı iki çırağı ve ev işlerine bakan ihtiyar bir hizmetçi kadın vardı. Hepsi 7 kişiydiler. Biz oraya hiç gitmezdik. Bana korku veren babamın imalathanesini ancak şöyle bir görmüştüm. Çetasuye'de biz annemin evindeydik. Gündüzleri hiçbir iş görmezdik, eğlenirdik. Kışın çay, yazın şuruplar, nargile içilir, süslenilir ve raks edilirdi. Güzel bir hayattı bu. Evet, bu güzel bir hayattı. Yalnız babanın veya oğlunun yahut ikisinin birden cüpmüş esnasında ortaya çıkarak annemi yere serdikleri, Kira'yı yumrukladıkları ve sopalarını başımda kırdıkları günler iş değişirdi. Şimdi ben de kötekten hissemi alıyordum. Türkçeyi hepimiz iyi bildiğimiz için iki kadına paçavra, bana da küçük pezevenk diyorlardı. İki zavallı kadın zalimlerin ayaklarına kapanıyorlar, bacaklarına sarılıyorlar ve yüzlerine dokunulmaması için yalvarıyorlar. Yüzüme vurma diye bağırıyorlardı. Allah aşkına, mukaddes bakir aşkına yüzüme vurmayın, gözlerime dokunmayın, affedin. Ah, yüzleri gözleri bu iki kadının güzelliği. Onlarla boy ölçüşecek bir kadın olamazdı. Dizlerine kadar uzanan sırma saçları vardı. Tenleri bembeyazdı. Kaşları, kirpikleri ve göz bebekleri abanoz gibi kapkaraydı. Annem tarafında Römen ağacı üzerine 3 muhtelif ırk aşılanmıştı. Mazide memlekete hakim olan işgal kuvvetlerine göre Türk, Rus ve Rum ırkları. Anam 16 yaşındayken ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Fakat ben gözlerimi hayata açtığım an kimse onun 3 çocuk anası olduğuna inanmazdı. İşte okşanmak ve öpülmek için yaratılmış olan bu kadın kan çıkıncaya kadar dövülürdü. Bununla beraber babam sevgi hususunda ona karşı pek cömert davranmıyorsa, aşıkları parlak bir surette acısını çıkarıyorlardı ve ilkin anam mı babamı aldattı da ondan dayak yedi, yoksa babam mı dövmeye başlayarak kendisini aldattırırdı? Hiçbir zaman öğrenemedim. Herhalde bizde cümbüşü eksik olmadı. Çünkü zevk çalıkları ile acı çalıkları sıra ile birbirini takip ederdi. Dayak daha biter bitmez, gözyaşlarıyla yıkanmış yüzlerde kahkahalar belirirdi. Ben kurabiye yiyerek nöbet beklerdim. Bu esnada hovardalar, oldukça edepli tavırlarla halının üzerinde bağdaş kurar, türkü söyler, kaşık ve dümbeleğin tempo tuttuğu udla şark havaları çalarak kadınları oynatırlardı. Annemle Kira ipekler giymiş ve zevkten sarhoş, menil oyununu oynar, başları dönünceye kadar dönerlerdi. Sonra yüzleri hararetten ateş kesilerek şeriteler üzerine atılır, bacaklarını ayaklarını uzun etekleri içinde saklar ve yelpazenirlerdi. Nadide içkiler içilir, güzel kokular, tütsüler yakılırdı. Erkekler yakışıklı ve gençtiler. Hepsi de esmer insanlardı, şık giyinirlerdi. Bıyıkları sivri, sakalları itina ile taranmıştı. Düz veya kıvırcık saçlarından kuvvetli bir miskle kokulandırılmış badem yağı rayası gelirdi. Bunlar Türk, Rum ve nadiren Rumendi. Aşıklar genç ve güzel, nazik, kötüm olmak ve pek aceleci olmamak şartıyla milliyetin hiçbir ehemmiyeti yoktu. Benim vaziyetim pek nankördü. O zaman neler çektiğimi şimdiye kadar kimseye söylemiş değilim. Vazifem pencerenin kenarına oturarak dışarısını gözetlemek ve herhangi bir baskını önlemekti. Bu iş hoşuma gidiyordu çünkü bizi döven Karaköy'ün adamlarını ölüm derecesine kim besliyordu. Fakat kalbimde vazifemle kıskançlığım arasında korkunç bir mücadele geçiyordu. Kıskançtım. Müthiş surette kıskançtım. Ev etrafı duvarla çevrili geniş bir avlunun ucundaydı. Bu avluya bakan pencereler gibi arka yanda limana hakim sırta çevrilmiş pencereler de vardı. Eve ancak ön taraftaki kapıdan girilebilirdi. Fakat kaçmak için fazla müşkülpesen davranılmıyordu. Arka yandaki sırtın dili olup da söylese ne kadar adamlar buradan kayıp yakayı sıyırmışlardır. Pencereye sokulmuş bir vaziyette bütün gece kapının üzerine sallanan fenere gözlerimi diker ve paslı menteşelerin gürültüsünü işitmek için kulağım girişte beklerdim. Ama bir yandan da içerideki cümbüşü de seyredecek bir gözüm olmasını isterdim. Anamla Kira bellerini bir yüzükten geçirecek kadar sıkı korseleri içinde memeleri iki kavun gibi şişkin, insanı çıldırtacak kadar güzeldiler. Çözülmüş gür saçları sırtlarına ve çıplak omuzlarına yayılır, alınları gelincik kırmızısı bir kurdele ile sıkılır, arzudan ateşlenmiş gözlerinden fışkıran alevleri sanki kızıştırmak için uzun kirpikleri şeytani bir şekilde kırpışırdı. Kadınların hoşuna gitmek için yarışa girişerek manasız gevezelikleriyle davetliler ekseriye kendilerini gülünç mevkiye sokarlardı. Mesela bir akşam onlardan biri anama iltifatta bulunayım diye kart tavuğun çorbası tatlı olur dedi. Canı sıkılan zavallı kadın yelpazesini adamın kafasına fırlattı ve ağladı. Bir başka davetli hiddette kalktı, beceriksiz herife bir tokat attı ve yüzüne tükürdü. Birbirlerinin yakalarına yapıştılar, evi ayağa kaldırdılar, nargileleri devirdiler, gözlerimizden yaş gelinceye kadar güldük. Anam ortalığı yatıştırmak için ikisini de kucakladı. Fakat bu kucaklamalar, bu öpüşler pek muhtelif şeyleri mükafatlandırmak için onun elinde bir vasıtaydı. Güzel bir ses, hoş bir söz, güzel bir oyun için öpüşler yağdırırdı. Surat asan birini neşelendirmek, kalp kırıcı bir sözün tesirini dağıtmak, fazla kıskanç bir hiddetliği teskin etmek, bir ahmağın şaşkınlığını geçirtmek için de öperdi. Kira da bu hususta ondan geri kalmazdı. Daha 14 yaşından itibaren vücutça çok gelişen ablam olduğundan 2 yaş büyük gösterirdi. Dalgın ve kurnaz, biraz bazıkça küçük bir burnu ile fırlak çenesi, aşk tanrısının hemen tam karşılıklı bir şekilde üstüne 2 ben kondurmuş olduğu gamzeleriyle Kira aşıklarını çileden çıkarır, beni de alayları, muziplikleriyle kızdırırdı. Birinciler ondan daha fazlasını elde etmek isterlerdi. Bense onlara lüzumundan fazla yüz verdiği kanaatindeydim. Bütün bunlar beni kudurturdu çünkü Kira'yı anamdan çok severdim. Ona tapar ve benden başkasının okşamasına tahammül edemezdim. Hatırlıyorum ki bir akşam oyun oynarken sandalının düğümü çözülünce kıskançlığımı son haddine çıkarmak için gidip ayağını misafirlerden birinin dizine koydu ve bağlamasını söyledi. Anlıyorsunuz ya, talihli herif için bu ne beklenmedik bir lütuftu. Zevkini kabil olduğu kadar uzatarak istediğini yerine getirirken benim gözlerim dört açılmıştı. Sonra mendebur herif ayağının bileğini ve hatta baldırını yoklamaya başladı. O da, ya o da hiç ses çıkarmıyor, bunlara müsaade ediyordu. O zaman aklım başımdan gitti. Hiddetle haykırdım. Babam geliyor, kaçın. Bir lahza içinde iki misafir pencereden atladılar ve sırtta yuvarlanarak gözden kayboldular. Bunlardan biri, bir Rum, acelesinden fesini ve udunu unutmuştu. Anam bunları tuttuğu gibi pencereden fırlattı. Kerada ortada fazla duran iki nargileyi alelacele saklıyordu. Bu sahne o kadar komik oldu ki hiddetim geçtiği için beni müthiş bir kahkaha nöbeti tuttu. Pencerenin kenarından yere düşerek halının üzerinde yuvarlanıyordum. Nefes alamamaktan mosmor kesilmiştim. Anam babamın gelişinden duyduğum korku yüzünden hakikaten çıldırmış olduğumu sandı. Zavallı kadınlar babamı şeytanı unutarak müthiş çığlıklar attılar ve umutsuzca üstüme atıldılar. Nihayet babam falan yok diye cevap verebildim. Kerap bacağını okşattığı için kızmıştım. İntikam aldım. Hepsi bundan ibaret. Şimdi sevinçten daha çok haykırışıyorlardı. Kıçımı iyice şamarladılar. Beni öptüler. Onlar korkularına uğramadıklarından, ben de okşamalarla karışık ufak bir kötekle işi savuşturduğumdan memnun, odada hoplayıp zıplamaya başladık. Böylece daha 2-3 yıl geçti. Çocukluğumun hatırasını hiç unutamadığım yegane yılları. 11 yaşlarında vardım. Kira 15'indeydi. Ondan ayrılmaz olmuştum. Sonraları mahiyetini anladığım bir tat beni ona bağlıyordu. Bir köpek gibi her yerde peşindeydim. Tuvaletini yaparken onu gözetler, kokusunun sindiği elbiselerini öperdim. Ve zavallı kız beni hiç tehlikesiz ve masum sandığı için kendini pek hafifçe ve tatlılıkla müdafaa ederdi. Doğrusunu isterseniz hiçbir sarih maksadım yoktu. Ne istediğimi bilmiyordum. Zevkten ölüyordum. Onun yanında sarhoş gibiydim. Şunu da söylemeliyim ki anamın evinde bir aşk cehennemindeydik. İki kadın, aşıkları, tuvaletleri, içkiler, kokular, gülünç ve facialı kaçışları bile bana şehevi ve ihtiraslı görünüyordu. Aşksız ve nahoş olan biricik şey babamın gelişi ve bizim sıra dayağına çekilişimizdi. Anam derdi ki, her saadetin bir ters tarafı vardır. Hayatı bile biz ölümlü öderiz. Onun içindir ki hayatı yaşamak lazımdır. Keyfinize göre ve kıyamet gününde hiçbir şeyin hasretini çekmeyecek şekilde yaşayın çocuklarım. Rehberimiz böyle bir felsefe olunca Kira ile benim anımın misalini takipte ne kadar acele ettiğimiz tasavvur olunabilir. Şahsi servetini şark malları üzerinde kaçakçılık yapan kardeşlerinin ellerine bırakmış olduğundan anam her aklından geçen arzuyu yerine getiriyor, kendisine prestij ettiriyor, elbiseleri kadar şık olarak az veyahut çok memnun olan aşıklarını değiştiriyor, yüzünü elinden geldiği kadar korumaya çalışarak babamın dayağına katlanıyor ve hemen bir başka eğlenceye koyuluyordu. Hatta bir fazileti bile vardı. Kabahatinin büyük olduğunu bildiği ve kocasının kızgınlığının bize de fenalığı dokunmasından korktuğu zamanlar biz pencereden atlayıp kaçıncaya kadar kapıyı kilitli tutardı. Sonra cesurca açar ve bu hiddetin neticelerine tek başına hedef olurdu. Birkaç saat sonra geri döndüğümüz zaman onu sofada yere uzanmış, yüzünü, şişleri ve çürükleri geçirmesi için siyah şaraba batılmış ekmek içiyle kaplanmış bulurduk. Çılgın gibi gülerek kalkardı. Ve elinde ayna, harap olmuş yüzünü bize göstererek derdi ki, ehemmiyetsiz değil mi? 2 güne kadar izi bile kalmaz. O zaman misafirler davet ederiz. Dayak yedikse ne yapalım? Vücudu için endişe ederdik. Herhalde korkunç bir hale girmiş olacaktı. Haykırırdı. Adam sizde, vücut görünmez ki. Yara ve bereler geçince cümbüşler gene başlardı. Evde hiç yemek pişirilmezdi çünkü yağ kızaran soğanın kokusu anımın midesini bulandırırdı. Anam komşu bir aşçıya aboneydi. Burası anamın verdiği kalaylı bakır kaplarda çorba, yemek, tatlı, süttaç vesaire lüzumlu olan her şeyi gönderirdi. Bir çamaşırcı kadın pazartesi sabahı gelerek bir haftada birikmiş kirli çamaşırları alır ve temiz getirdiklerini bırakırdı. Ecza ve süs devazımı satan ihtiyar Türk'le birlikte eve geldiğini gördüğüm bütün insanlar bundan ibaretti. Daima girdikleri yerden çıkacaklarından emin olmayan misafirler müstesna, davetsiz misafirler olan ve bize pek nahoş ziyaretlerde bulunan babamla abim de tabii müstesna. Takriben 2 seneden beri babam artık anamın evinde yatmadığı ve bizi dövmeyi ayda ancak 3-4 defa uğradığı için ev rahattı. Ev işleri kaygısından azade olan iki kadın vakitlerini istirahatle, hamam ve tuvalet yapmakla, yiyip içmekle, şuruplar, nargileler ve misafirleri kabulle geçiriyorlardı. İbadeti de ihmal etmiyorlardı fakat kiliseye hiç gitmezlerdi. Tanrı'ya ayırdıkları zaman pek kısa olurdu. Anam bunun için şu mazereti ileri sürerdi. Cenab-ı Hak ona karşı gelmediğimi görüyor. Beni nasıl yarattıysa öyle kalıyorum. Kalbimin haykırışlarından ve emirlerinden dışarı çıkmıyorum. Kira itiraz etti. İyi ama ana, bazen şeytanın da işe karıştığını sanmıyor musun? Hayır cevabını verdi. Ben şeytana inanmam. Allah ondan daha kuvvetlidir. Biz olduğumuz gibiysek demek ki Allah öyle istiyor. Şüphesiz anam Allah'ın kendisini böyle yaratmış olmasından memnundu çünkü bu. Allah ondan hiç de güç şeyler istemiyordu. Evvela ana ile kızının sabahları canları çektiği kadar yataklarında kalmalarını istiyordu. Tereyağı ve bal sürülmüş bisküvileri yemek ve kahve içmek için yatak rahat bir yerdir. Sonra onları yıkanmalarını, vücutlarını asalbend iksiriyle ovmalarını, yüzlerini hafif ateşte kaynayan süt buharına tutmalarını, saçlarını miskle kokulandırılmış badem yağıyla ovalarak parlatmalarını ve tırnaklarını galibardo mahlulüne batırılmış fırça ile cilalamalarını emrediyordu. Daha sonra kirpiklerin, kaşların, dudakların ve yanakların süslenmesi ayrı bir maharet işiydi. Bütün bunlar bitince de öğle yemeğini yemek, sigara içmek ve öğle uykusuna yatmak lazımdı. İkindi zamanı kalkılacak, tütsüler yakılacak, şuruplar içilecek, nihayet günün asıl mühim işine sıra gelecektir. Şarkılar, oyunlar, gece yarısına devam eden cümbüşler. Anam babamdan çok daha zengindi ve çılgınca masraflara rağmen kardeşlerinin şüpheli ticaretlerine yatırılmış olan serveti ona o kadar büyük bir gelir temin ediyordu ki para tasarruf ederek kira ile benim namımıza kardeşlerinin işine yatırmak imkanını buluyordu. Anamın macerasını pek iyi bilmiyorum. Yalnız hatırlıyorum. Ailesinin zengin hancılar olduğunu anlattığını işittim. İyi kalpli ve dindar bir Türk olan babası 18. asrın sonlarına doğru Baba Ali'nin bir fermanını hamile olarak İbrahim'de bir han açmak üzere İstanbul'dan gönderilmiş. Padişahın paşalığa gönderdiği bütün ekabirin istirahat ve huzurunu temin etmek vazifesiyle mükellefmiş. İkisi Rum, biri Rumen olmak üzere 3 karısı varmış. Sonuncusu anamın anasıymış. Öteki ikisi de 3 çocuğunun anasıymışlar. Bu çocuklardan biri çıldırarak kendini asmış. Fakat anamla 2 üvey kardeş babalarının evinde ancak onu temelinden sarsmak için birbirleriyle uyuşmuşlar. Anlaşılan bu evde para biriktirmek ve tanrılara 3 ayrı dilde dua etmekten daha mühim bir şey yapılmıyormuş. İki çocuk kaçakçılık etmeye başlamışlar. Anam da daha pek genç yaşta onlara uyacak olurmuş derken iyi kalpli Türk onu kendisine abayı yakmış olan babama, bu sert ve kalpsiz adama, anamın tabiriyle herhalde Allah'ın burnunu temizlemekle meşgul olduğu bir sırada vermeyi alelacele kararlaştırmış. Büyük babam babama çok altın vermiş. Servetinin büyük kısmını anamın üstüne yapmış. Bu serveti evli kalması şartıyla istediği gibi idare etmek hakkına malik olacakmış. Nefret ettiği adama böylece bağlanan anam, servetinin elinden gitmesinden korkarak Türk'ün arzusuna boyun eğmesini bilmiş, senelerce müşkül bir sadakate katlanarak onun itimadını kazanmış, kendisine ayrılan serveti eline geçirmeye muvaffak olmuş ve onu deli gibi seven iki kardeşine emanet etmiş. Gözlerimin önünde cereyan eden ve babamın bütün sertliğine rağmen artık önüne geçemediği zevk ve çılgınca aşk hayatı o zaman başlamış. Anam hürriyetini kendisine iade etmeye razı olduğu takdirde drahomasını ona bağışlamayı teklif etmiş. Fakat babam namusuna sürülen lekenin intikamını almayı aklına koymuş. Kendisine ait her şeyi beraberinde götürerek ayrıldıkları gün babam kira ile beni göstererek anama demiş ki bu iki yılanı sana bırakıyorum. Onlar benim çocuklarım değildir. Analarının evladıdırlar. Ya babaları gibi olsaydılar? Cevabını vermiş anam. Sen kuru bir adamsın. Canlıların yaşamasına mani olan bir ölüsün. Hatta bu kuruluğunla benim değil, sadece senin çocuğun olan öteki kuru filize nasıl olup da tomurcuklandırabildiğine şaşıp kalıyorum. Bu ölünün bizim yaşamımıza mani olduğunu söylemekte zavallı anam haklıydı. Gitgide daha çok mani oluyordu. Anamın yüzüne hayatı kadar kıymet verdiğini bildiği için bu can evine bilhassa vuruyordu. Son zamanlarda bir çare kadın, verilerini ve çürüklerini yok etmek için 8-10 gün tedaviyle uğraşmaya mecbur kalıyordu. İyileşinceye kadar eğlenemez ve misafir kabul edemezdi. Bu hal onu dertle etti. Bizi eskisi gibi okşamaz oldu ve ilk defa olarak kederinden ağladığını gördüm. Fakat keder onu zalim adamı çıldırtmak için intikamını 10 misli kudurganlıkla almaya sevk ediyordu. Ve buna o kadar iyi muvaffak oluyordu ki bu azgınlığı felaketimizin sebebi oldu. Bir akşam ev misafirlerle doluydu. En az 7 kişiydiler. Anam ortadaki avizeden başka duvara 4 şamdan astırmıştı. Mumları saymıştım. 24 taneydi. Işık körleticiydi. O gün bir çilingir çarpmış ve avlunun yalnız anahtarla kapanan kalın kapısına koca bir sürgü takmıştı. Böylece emniyet kazandıktan sonra en çılgınca bir neşeye kendini verdi. Hala öyle sanıyorum ki Mesut hayatının sonu geldiğini sezmiş ve son lahzalarını kesif bir şekilde yaşamak istemişti. 7 davetliden 3'ü o zamanın cümbüşlerinde ün almış Rum çalgıcılardı. Anam cümbüşün başlangıcında bunlardan her birine içinde işli ipek çevrelere sarılmış onar düka altını bulunan birer ufak kese vererek dedi ki ''Palikaryalar, bu keselerde bütün gece çaldığınız takdirde hakkınız olan paranın 5 misli vardır. Bunu size yalnız cömertliğimden vermiyorum. Bu evde neşe pahalı ödenir. Bu gece şu pencereden çıkmak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Bacaklarınız çevik midir?'' Hendeğe bakan pencereleri açtı. Palikaryalar eğildiler. Etrafı tetkik ettiler. Keseleri ellerini toplatarak altının ağırlığını tarttılar ve nazik bir eyvallahla kabul ettiler. Oyun, türkü ve raks başladı. Üç çalgıcı klarnet, ney ve udu ustaca çalıyorlardı. Kira ile anam sofada kayıtsızlıkla yan yana serilmişler. Rumen doynalarının iştihalı, sonra gürültülü hikayesini, ağır ve durgun Türk manilerini, dört misafirin el çırpmaları ve erkek sesleriyle refakat ettikleri Rum köy türkülerini dinliyorlardı. Her oyun ve şarkıdan sonra anam likör, kahve ve nargile ikram ediyordu. İçinde kadayıf ve saraylıya bulunan işte açıcı iki büyük tepsi boğazına düşkün misafirlerin arzusunu amade bekliyordu. O akşam nöbet beklemediğim için ablamla anamla ayrı ayrı veya her ikisiyle birden başım dönünceye kadar oynuyordum. Evde geçen kısa çocukluğumun en büyük ihtirasıydı bu. Bana Kira'nın çılgın okşayışlarını elde ettiren ihtiras. Tek başıma oynadığım Arap göbek oyunu bu son cümbüş gecesi o kadar coşkunca oldu ki işten anlayan üç çalgıcı beni hararetle tebrik ettiler ve kucakladılar. Kira sevincinden deliye dönmüştü. Anam aykırdı. Ha işte bu benim çocuğumdur. Ona hiç şüphe yok. Bir istirahat esnasında bütün adamlar halı üzerine diz çökmüş, nargilelerini tokurdatırlarken Kira en esrarlı pereştikarlarından birinin niçin gelmediğini sordu. Misafirlerden biri son toplantı akşamı hendekten atlarken topuğu burkuldu cevabını verdi. Herkesin kahkahaları arasında adamcağızın şu anda çıkıkçısının yanında yatağında nasıl hiddetinden kudurduğunu anlattı. Bu hikaye bodur ve beceriksiz olan uççuyu düşünceli etti. Pencereye gitti ve gözüyle mesafeyi ölçtü. Bir misafir yolunu öğreterek onu yatıştırdı. Çok yüksek değil, olsa olsa 2 metre. Yalnız fazla ileri atlamamalı, usulca kendini bırakmalı ve sırtta kaymamak için sıkı basmalı yere. Fesinle odunu da ta aşağıda bulursun. Gülüşüldü ve yine oyuna başlanıldı.